Evet herkese
Merhabalar.
merhabalar.
Bilgisayar Kaşifleri 20. bölüme hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Benim kulaklığım ve mikrofonumda bir problemler var.
Düzelmedi mi hocam hala?
Tamam, kulaklıktan çıkardım.
Resim güzelmiş demiş. Hocam sizin bu YouTube kapak resmi yapıyor ya, o hangi şeyin? YouTube'un thumbnail mi normalde o? Kuşlar var ya, hem sağa hem sola uçuyor diyor.
Eşer'in bir tablosu o. Evet, bugün Onur yok aramızda.
Evet.
Hiç gözüküyorum olmadığı için. Öyleymiş gibi oldu. Yaşasın Onur aramızda.
Onur'un bu ikinci gelme işi oldu hocam. Bakalım onursuz nasıl bir program geçireceğiz. Evet, vakit kaybetmeden başlayalım mı hocam?
Başlayalım mı?
Başlayalım. Siz beni duyuyorsunuz değil mi?
Evet, duyuyorum. Biraz önce duymuyordum ama şimdi oldu.
Tamam. O zaman hemen ekran paylaşıyorum ve bu haftaki Aytaç selamlar demiş. Selamlar Aytaç, hoş geldin. Bu haftaki şeye başlayalım. Şimdi bu hafta bayağı güzel konularımız var. Bu sefer yine
Evet.
Notion'dan devam edeceğiz. Şimdi yine NFT'lerle gireceğiz gibi oldu ama bu dönemin şu anda en popüler şey olduğu için NFT'ler. Şimdi NFT tarafını hocam bir önceki bölümde de konuşmuştuk aslında. Bizim her meseleye, mevzuya böyle iki taraftan da yaklaşmamız bizi aslında bayağı bir geliştiren bir husus oluyor. Evet, NFT'lerin çok büyük bir asimetri oluşturduğunu, büyük bir pazar olduğundan bahsetmiştik. Bu, ben ilk defa gördüm bu kişiyi, onu söyleyeyim. Stephen Diel diye birisi.
Evet, ben de tanımlıyorum onu.
NFT'lerin nasıl büyük bir aslında aldatmaca olduğuna Let's finally talk about demiş. Artık konuşma vakti geldi demiş. Konuşalım demiş. Şimdi tweet serisi bayağı uzun da açmayacağım. Genel itibariyle şundan bahsediyor. Aslında NFT'lerin kara para aklamayla vesaireyle kullanıldığından, işte bu trade edilerek bu paranın nasıl dönüştürüldüğünden vesaireden, ya da işte normal bir paranın nasıl Ethereum'a ya da işte Ethereum'a çevrilip NFT satın
Evet.
alındığından ve kişiler arasında NFT'nin trade edilerek paranın nasıl aktarıldığından falan bahsediyor. Öyle itibariyle böyle. Ama işte hani bu baktığı perspektif, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Baktığı perspektiften NFT'nin bir aldatmacı olduğu şeyi çıkar mı? Bence çıkmaz, çünkü niye? Bu söylediği şeyler her türlü yapılıyor zaten. Normal parayla da yapılıyor yani. Fiyat diye belirtilen parayla da yapılıyor ve o paranın normal değerine bir zarar veriyor mu? Ya da işte çok göz önünde bulunduruluyor mu dersek, hayır, çok da fazla göz önünde bulundurmuyor. Bu meseleyi de ben böyle bakıyorum yani.
Ben de
Yani
ya. Aracın nasıl kullanılan... Ben konuşamıyorum bununla ya.
kulağınıza yansıdığı için değil mi hocam? Şey yapın hocam, olmadı. Hiç kulaklığa vermeyin sesi.
Çok enteresan bir şey oluyor Emre. Benim kendi sesimi kendi kulağıma veriyor. Yarışma programlarını falan yaparlar ya.
Evet.
Öyle bir şey oluyor. Konuşamaz hale geliyorum. Şu anda da bir zorluk var. Bir dakika, başka da bir şeye geçeceğim.
İlker hoş geldin. Bakayım, ekran net değil demiş. Tekrar bir deneyeyim İlker. Büyük ekran olduğu zaman bazen net olmuyor. Şöyle küçük ekranda paylaşayım. Şimdi nettir diye düşünüyorum. Net gözüküyor sanırım şimdi. İşte özü itibariyle bu tweet serisi aslında NFT'lerin bir aldatmacı olduğundan ve nasıl kara para vesaire aklama onlarda konuşulduğundan bahsediyor. NFT'ler de daha önceki bölümlerde anlatmıştık ama hiç bilmeyen için, işte sanatın değiştirilemeyen blockchain üzerindeki bir şey vasıtasıyla, ki ID vasıtasıyla transfer edilmesi ve bir şeye dönüştürülmesi diyelim. Dijital bir esere dönüştürülmesi hadisesi.
Evet. Ben biraz önce söyleyememiştim bu arada, onu şimdi söyleyeyim. Bir aracın nasıl kullanıldığına bakarak karar vermemek lazım.
Evet, kesinlikle. Hocam
Ben bir
sizin
çıkıp gireyim Emre, bunda da olmadı çünkü.
Evet, eko yapıyor hocam sizin
Evet,
sesi.
geleceğim şimdi.
Şimdi ikinci tweet. Hoca gelene kadar ben de kısaca bir açıklama yapayım. Daniel Vassallo diye birisi var. Bu Daniel Vassallo Gumroad var. İçerik üreticileri için ya da işte uzmanlar için kurslarını online'da satabilmek için bir platform sağlayan Gumroad. Bu Gumroad'da da part-time çalışan bir ürün müdürü. Güzel ürünler de çıkarıyor kendisi. Twitter nasıl kullanılır vesaire gibi bilgi ürünleri de var. Bilgi girişimleri de var. O şey demiş. Bu aslında benim de sürekli aklımda olan bir mevzuydu. Diyor ki bir piyango bileti gibi düşünüp diyor unicornlara, milyarderlere, işte Fortune 500'deki şirketlerin CEO'larına, ünlülerine vesaire bunlara çalışmayın. Buradaki başarı sizin için yani bir kriter olarak gözükemez diyor. Siz ne yapın? Sizin gibi olan insanlara ve onların şartlarına, onların çıktılarına çalışın diyor. Bu çok doğru bir şey. Bize başarı gösterilirken ya da ne bileyim bir şirketin hedefi ortaya konulurken hep böyle milyar dolarlık şirketler, unicornlar vesaireler ortaya konuluyor.
Tekrar merhabalar. Bu sefer oldu.
Hocam bu tweet muazzam, benim çok hoşuma gitti. Yani siz de görmüşsünüzdür. Kısaca bahsettim. Diyor ki işte çalışırken diyor unicornlara, milyarderlere, Fortune 500 CEO'larına, ünlülere vesaire çalışmayın. Bunlar aslında loteri yani piyango gibidir diyor. Düşünebilirsiniz diyor. Burada aslında bir şey var yani. Olasılık ve yüzde olarak baktığımızda düşük ihtimaller üzerine çalışmış oluyorsunuz. Siz ne yapın? Sizin gibi olan, sizin gibi aynı şartlarda çıktı üretebilecek insanlara çalışın. Mesela her girişimin Facebook gibi bir şey unicorn olmasına, yani ne bileyim Facebook gibi büyük bir şirket, Apple gibi büyük bir şirket olmasına ihtiyacı var mı? Yok aslında. Onu da
Çok
başarı olarak, kriteri olarak koymak da doğru değil.
güzel bir şey söylemiş. Biz bunu başka başka şekillerde bir süredir farkındayız, değil mi Emre? Ben yakınlarda yine bir seri atmıştım. Orada da vardı. Bizim keşfettiğimiz bir şeyi yakında Oliver Kantin yazmış.
Evet.
Koca gezegende Gumroad üzerinden 100 bin doları geçen üretici sayısı 130 tane diyor adam. Gezegen 126 bin, neyse. Şimdi böyle bu nedir? Long tail tabii ki. Seth Godin de buna değiniyor ya. Yani tüm pazarlar birinciyi çok ödüllendirir. Birinciden sonraki kalanlar böyle bir kuyruk oluştururlar.
Evet.
Pazarın bereketine, verimliliğine bakmak için birinciye bakmamak gerekiyor.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle. Ve onu da bir başarı kriteri gibi görüp yani şirkete onu hedeflettirmek de makul değil yani. Mesela diyelim ki ben aylık belki 100 bin dolar üreten bir şirketle devamlılık sağlayabilen, kendi konfor alanını oluşturabilen ve gayet varlıklı yaşayabilen bir şey olabilirim yani. Girişimci.
Yani et işine gireceksen Nusret'e bakmayacaksın, değil mi?
Evet, aynen öyle hocam. Onu bir kriter olarak almayacaksın. Ben yeni bir Nusret olacağım falan gibi. Ama bu hocam böyle gözümüzün önünde ama çok önemsemediğimiz bir şey bence yani. Başlarken biz de yanlış şekilde yani çoğu kişi böyle düşünüyor diye düşünüyorum yani. Startuplara da yatırımcılar da böyle hedefler koyuyor yani. Yatırımcılar startupları bunlara zorluyor aslında.
Tabii. Ben bunu startup dünyasında tabii hızlıca fark ettiğimi düşünüyorum. Girişim dünyasında biraz daha fark etmem vakit aldı. Startup dünyasında dedim yani bu piyango gibi bir şey yani böyle bunun üzerine kendi insan hayatını kurgulamamalıdır diye düşünmeye başladım hızlıca. Girişim dünyasında da en başta hemen o da Oliver Kantin de bunu söylemiş zaten. Sayılarla ve rakamlarla hemen haşır neşir olacaksın. Yani ben hatta bunun hem psikolojik hesabını hem de maddi hesabını yapmayı öneriyorum artık Emre insanlara. Diyorum ki tıkır tıkır işlediği versiyonunu düşün bu işin. Yılda kazanacağın parayı düşün dolayısıyla ve o yıl boyunca senin nasıl bir yaşam yaşayacağını da düşün. Ne kadar enerji harcayacaksın, ne kadar mekana bağlı kalacaksın. Bütün bunları düşün. Bu en iyi versiyon, tavan. Böyle de olmayacak tabii ki. Bir 3-5 sene dalgalanarak gideceksin.
Evet.
Kararını ona göre ver.
Evet, kesinlikle hocam. Bu Crocs'un şeyini bir resimle anlatacak olsak demiş başarısını. Apple. Bu tarz böyle resimlere ne deniyor hocam?
Bu şeyin tamamını infografik diyebilirsin.
Evet, ama böyle şey ifadesine
Silüet mi?
evet, silüet silüet. Ay, doğru. Silüet şekline bakıldığı zaman evet, Crocs harbiden kafada yer eden bir yapısı var
çok,
yani.
Çok iyi değil mi? Yani şunu görüp Crocs diyorsun direkt.
Evet. O bir yapısı var ve Crocs'un başarısıyla alakalı da belki 2-3 ayın önce konuşmuştuk. Yani ne yapmış, nasıl sabır göstermiş, dayanmış. Crocs da aslında hani şimdi iyi bir marka olma yoluna gidiyor ama biraz öncekinden de düşünürsek Crocs da sabreden, o pazarda duran ve o işte bazı yaptığı inovasyonların vesairenin meyvesini sonradan yiyip yükselen bir marka. Yani böyle Crocs'a biri baksa diyebilir ki ya bunlar marka oldu, patladı falan. Ama arkada aslında yolculuk uzun, nispeten uzun bir yolculuğu var yani.
Çok çok sevdim şeyi, görseli ve bağlamı. Tonla şeyi söylüyor, değil mi? Bir miktar aşinalık olacak. İhsan Hoca bize anlatmıştı bunu. Tanıdık sürprizler. Evet. Yani baktığında bu bir terlik diyorsun tabii ki. Ama tüm terliklerden onu ayrıştıran bir tarafı da var. Yani biraz tanıyacağız, biraz tanımayacağız. Sürüden ayrılacak. Neden? Çünkü farklı olanı hatırlıyoruz. Bütün o gürültünün içerisinden sıyrılanı hatırlıyoruz. Bu arada McDonald's çok uzun bir yolculuktan sonra bu M'yi bilinir kıldı. Ama bence Apple'ı da ayırıyorum. Ama kola şişesi ve Crocs form üzerinden akılda kalıcılık sağlamış. O açıdan çok önemli.
Bir tane daha var hocam, Heinz. Heinz ketçapları. Onun biliyorsunuzdur belki hikayesini. Çıkıyorlar dünya üzerinde birçok ülkeye. Diyorlar işte bize ketçap çizin. İnsanlar da ketçap çiziyor falan. Heinz de sonra insanlara sorduk ve ketçapın şişesini çizdiler diye bir sürü insanın o çizdiği şeyleri birleştirip onu bir reklam argümanı olarak kullanıyor. O da mesela güzel örnek. Yani harbiden ketçap şişesi çiz deseler bize böyle tabii, Heinz'in tabii. Şişesi kafamızda yer eder. Evet, bunu aslında biz birbirimiz arasında şey diye yapmıştık ama burada da bahsetmiş olalım. Bilginin elementleriyle alakalı o tweet'in, şöyle ben tweet'i genişleteyim. Bayağı güzel, hani bir bilgiyi özümsemek diyelim ya da çalışmak için neler olması lazım, neler üzerinde çalışmalıyıza dair güzel bir periyodik tablo yapmışlar hocam. Yani konsept var mesela burada, düşünce var, form var, erdem var, anlatma var, araştırma, tartışma var. Yani böyle bilgiyle alakalı bir bilgiyi işte edinmek diyebiliriz ya da bir bilginin atomları ya da çevresindeki o bağ kurduğu şeylerle alakalı bütün tabirleri böyle tek bir tabloda toplamışlar. İfade etme biçimi açısından da hoşumuza gittiği için atmıştık. Bu da böyle bir...
Onur da kenardan mesaj göndermiş. Yayınlayalım onu Emre.
Şişesini bir marka olarak tescil eden ilk firma Coca-Cola. M harfi de Apple logosu logo. Onur'dan güzel bir katkı. Mesaj yazabiliyorsan bence katılman da gerekebilir.
Yok, arabada marabada gidiyor olabilir. Ben bunu yaşadım daha önce. Mesaj atabiliyorsun ama katılamıyorum.
Evet. Anti kırılgan bir kariyer. Flywheel ne diye çevrilebilir hocam?
Çarkı felek. Şey böyle.
Çark demek aslında da, volan çarkı. Evet. Flywheel şey aslında, bununla alakalı bir tane de film vardı. Bir şeyin böyle ilk döndürme gücünü siz verdikten sonra, volanın mesela bir dişli bir sistem var. O volanın ilk döndürme gücünü siz verdikten sonra sistem belli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Siz bunu az çevirseniz bile diğer tarafta ürettiği enerji fazla oluyor aslında. O ilk çevirme sonraki enerjiye de bir şey oluyor. Kaynak oluyor. O açıdan düşünülebilir bu. Anti kırılgan bir kariyer için ne demiş? Bir proaktif bir yetenek edin. Burada da çok güzel bir parantez içerisinde bu yeteneğini ona ihtiyaç duymadan öğren demiş. Yeteneği ona ihtiyaç duymadan öğren. Çok güzel bir ifade. Sonra ikinci olarak bu yeteneği bir şey inşa etmek için kullan. Burada da yine aynı şekilde. Yani sen CV'nde ona ihtiyaç duymadan onu inşa etmiş bir şeyler yapmış ol. Belirtmeye ihtiyaç duymadan. Sonra bununla bir varlık inşa et ve bu varlıktan sahiplik edin. Burada işte pasif income before you need it. Pasif bir gelir. Sen ona ihtiyaç duymadan pasif bir gelir oluştur diyor. Zaten pasif gelir oluşturabilmek için ne yapmak lazım? Bir asset, bir varlık sahibi olmak lazım. Son olarak da ne demiş? Her üçü yaptığında bire tekrar biri dönecek bir alan oluştur yani. Üçten sonra tekrar tekrar bire dönme ve bu dönem demiş.
Çok güzel. Ben bunu yeni girişimcilere ya da girişimcilikte ben ne yapayım, ne edeyim bilmiyorum diyenlere bu nevi bir öneri getiriyorum Emre. Artık şöyle söylüyorum. Diyorum ki girişimci düşünce biçimi şu demek. Şu anda nereye gideceğini bilmiyorsan en azından şunu yapabilirsin. Çok keyifle yaptığın, seni mutlu eden bir takım faaliyetlerin içerisinde bulunmak ve orada becerilerini geliştirmek daha sonra kullanılabilir bir şey. Bir kas geliştirmiş oluyorsun. Ve o senin daha sonra adil olmayan avantajını oluşturabiliyor. İdeali tabii ki neyi ne için öğrendiğini, onun çerçevesini çizmek olabilir. Ama hiç böyle bir şey yoksa zihninde kendini mutlu edecek, kendini iyi hissettiğin bir takım faaliyetleri yapıyor olmak önemli bence. Becerileri kazanıyor olmak.
Kesinlikle. Hocam geçen ben de bir yerde okumuştum. Mesela örnek veriyorum. Şimdi yazılımcısın. Yani yazılım evet başlı başına bir yetenek mesela. Ama senin yazılımı pazarlamaya ihtiyacın duyacak ya. Yazılımla uğraşırken ben şimdi bir yazılımcının anti kırılgan bir kariyer inşa etmesinin yolunu nasıl görelim mesela? Proaktif yetenek ne olabilir? Yazılımcının pazarlama öğrenmesi. İletişim öğrenmesi mesela. Daha hiç ihtiyaç duymadan. Doğru. Evet ben kodumu yazıyorum. Ama hiç ihtiyacım yok. Pazarlama öğrenirim, iletişim öğrenirim, ekip liderliği öğrenirim, proje yönetimi öğrenirim mesela. Bunlar benim anti kırılgan bir kariyere sahip olmama bir şey olur. Kaynak oluşturur. Evet. Bu hocam siz atmıştınız bu tweet'i.
Bakabildin mi onun içine, eğitimin içine?
Yok, eğitimin içeriğine bakmadım hocam.
Güzele benziyor ve yorumlar da iyi bu arada Emre. Yani insanlar kursu almışlar ve güzel yorumlar yapmışlar. Hani bir yandan Python öğreneyim, bir yandan otomasyon öğreneyim diyen insanlar için iyi gözüküyor.
Evet. Burada yalnız hocam şunu gördünüz değil mi? Instructor.
Kim?
Yapay zeka bunun instructor'ı.
Hayır.
Bunu görmemiş miydiniz?
Hayır görmedim.
Ben o sebeple attınız diye. Bu şey.
Hayır.
Hocam şey diyor burada. Now I can automate myself going through all future goals. Gelecek kurslar için kendimi automate edebilir miyim? Ben de otomasyonla tüketebilir miyim diyor. Çünkü kurs otomasyon yapay zeka tarafından oluşturulmuş.
Allah Allah.
Evet.
Ama orada bir tane eğitmen vardı benim baktığımda.
İşte evet. Bir daha yine bunun ayrıntısına bakarız ama ben bu şeyden onu anladım yani. Hatta tekrar onun olmadığı ayrıntısına bakalım. Şöyle bakayım ben. Buradaki ilginç şeyin o olduğunu düşünüyorum hocam ben.
Ben de diyorum niye bu kadar eğlendi Emre bu şeyle. Yok öyle değil galiba Emre. Seni üzmek istemezdim ama.
Bayağı değil mi?
Değil sanki.
Instructor AI Swigart diyor da. Şu sebeple sordum. I can automate myself going through all future courses diyor hocam. O boring stuff olması sebebiyle değil mi? Nasıl sıkıcı şeyleri Python'la programlayabilirsiniz demiş. O da hani sıkıcı tüketmek, kurs tüketmek sıkıcı olabilir diye evet. Bunu otomatize evet. Edebilir miyim?
Evet. Demiş. Çok vizyoner bir espri anlayışın var Emre ama dünyamız bu espriyi üretmemiş. Bunu sen kendin üretmişsin.
Ama gerçekten nasıl ben öyle bir bağlam kurdum onu bilmiyorum.
Bir, bak. Onur'a bak.
Onur yine orada. Oradan bir şey söylüyor. Evet. Onur'a hemen alalım. Yazılımcı içinde rekabet etmektense pazarlama bilen yazılımcılar olursa 10 bin kişiyle rekabet edersin. Tasarım da öğrenirsen 100 tane rakibin olur. Blockchain de olursa ooo. Adamdan yenmez.
Doğru diyor ama.
Evet. Gerçekten öyle. Şöyle bizi şu tarafa alayım. Onur çok güzel katkı yaptı yine. Şimdi diğer kursa geçelim. Bu hocam Onur'un söylediğiyle alakalı. Bence her bir alanda rekabeti çok düşürecek yetenekler kesinlikle oluyor. Mesela örnek veriyorum. Paza diyelim ki işte danışmanlık veriyorsun. Sen danışmanlık verirken dijital pazarlama danışmanlığı böyle site altyapısından kurmaktan o sistemlerden yapılardan biraz anlıyorsan mesela bayağı bir kişinin önüne geçebilirsin yani. O bilinmeyen. Her bir alanda böyle insan sizle diğerlerini keskin ayırabilecek yetenekler kesin oluyor yani. Onları bulmak lazım.
Ha bir şey bu arada bugün tekrar aklıma geldi Emre. Senin de fikrini alayım. Sen genelde bir tane ürün ya da hizmet sattığını düşünüyor olabiliyorsun. Ama insanların o ürün ve hizmetle kurdukları ilişki aynı biçimde olmayabiliyor. Eğer aynı biçimde olmazsa ölçeklemen çok zorlaşıyor. Yani mümkün olduğunca homojen bir ihtiyacı gideriyor olman çok önemli. Senin ürün ya da hizmetini satın alan herkes aynı kullanım amacı için satın alıyor olursa ya da aynı duygularla aynı hizmeti almak üzere, o zaman biraz daha hızlı büyüyebiliyorsun.
Değilse ne yapmak lazım? Ayrı bir ürün hizmet oluşturmak mı lazım? Yani mesela ihtiyacına binaen mesela. Çok değilse, yakın bir örnek gördüm de anladım biraz yani.
Değilse biraz karışık bir şey. Aslında şöyle anlatayım. Evet. Değilse ne oluyor biliyor musun? Ürün ve hizmet sabit gibi durmakla birlikte herkes o ürün ve hizmeti kendi açısından başka bir hikayeyle sahipleniyor ve kullanıyor. Yani sen ne bileyim mesela çivi sattığını düşünüyorsun. Çivi herkes için bir yere sabitleme ve çakma aracıdır. O çiviyi birisi heykel yapmak için kullanıyorsa, birisi işte döşemeler için kullanıyorsa, birisi eritip metal amaçlı kullanıyorsa, çivi olmanın dışında bir sürü fonksiyona ve bir sürü persona hizmet ediyorsun demektir. Çivi satmaktan daha zor bir iş haline geliyor.
Evet, anladım anladım hocam. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben yakın zamanda gördüğüm için, hatta biz de bu sebeple hizmetlerimize bir iki tane eklemeyi düşünüyorduk. Oradan o örnek bizim de zihnimizi açmıştı. Bir tane Shopify e-ticaret firmalarına hizmet veren bir danışmanlık firması. Ama hizmetlerini şöyle ayırmış. Normalde mesela biz danışmanlık verirken ne diyor söylüyoruz? Sizin dönüşümlerinizi arttırıyoruz ve sonuçta gelirlerinizi arttırıyoruz. Dönüşümlerinizi ve gelirlerinizi. O firma şöyle ayırmış olayı. Biz ne yapıyoruz? Sizin e-ticaret firmanızın dönüşümlerinizi arttıracak şekilde birinci pakette raporluyoruz. İkinci pakette de dönüşüm hızla doğrudan bağlantılı ama kimi müşteri hızı arttırmak istiyor. Kimi müşteri de tasarımsal aslında düzeltmeler yapmak istiyor ya. Hız paketinde ayırmışlar mesela. Yani bir müşteri dönüşümünü arttırmak için tasarımsal iyileştirme istiyor. Bir müşteri dönüşümünü arttırmak için hız anlamında bir iyileştirme istiyor. O yüzden muhtemelen ikisinin de hikayesi ve sonucu farklı olacağı için o iki ürünü ayırmışlar mesela. Siz söyleyince benim aklıma bu geldi.
Tabii çok mantıklı. Öbür türlü pazarlama mesajını kurgulayamıyorsun, viral hale gelemiyorsun, herkes farklı bir yerinden tutuyor ürün ya da hizmeti, iyileştirme yapamıyorsun.
Yani şey olması lazım hocam, belki burada var mıydı bilmiyorum. Müşteriye, yok tamam başka bir yerde okumuştum ben. Müşteriye diyor, sonucunu, sattığın sonucu onun kendi kafasına kurmasına müsaade etme. Kendi hayal etmesin sonucu yani. Sen ona sonucu göster. Mesela nasıl örneklendirmiş? Değer sunuyoruz deme de diyor. Mesela örnek veriyorum. Shopify sitenizin hızını arttırıyoruz de mesela. Dönüşüm oranlarınızı arttırıyoruz de mesela. Shopify sitenin hızını arttırıyoruz. Ya da tasarımlarınızı iyileştiriyoruz mesela.
Çok doğru. Eğer senin verdiğin hizmetten bir kısmı hızını arttırmak için faydalanırsa, bir kısmı dönüşümünü arttırmak için faydalanırsa, bir kısmı motivasyonunu yani 20 tane iş görülüyorsa orada birbirinden bağımsız, aslında 20 persona var demektir ve optimize etmesi, ölçeklemesi her şey çok zor.
Çok güzel hocam. Aynen.
Bayağı iyi bir içgörü, dikkat etmek gerekiyor. Yani ne kadar rafine edersen personanı ve müşterini ve herkes senden aynı hizmeti alıyor olursa o kadar hızlı büyürsün. Öbür türlü tam bir freelance işi gibi olmuyor ama biraz da benzeyen tarafları oluyor. Çünkü sen her seferinde herkese farklı bir hizmet vermemekle birlikte diğer taraftan herkes farklı bir hizmet aldığı için yine ölçeklenmeye zarar getiriyor.
Hocam işte şimdi aklıma direkt şey geldi. Nişleşmenin bir faydası da aslında bu. Evet. Nişleştiğin zaman belli bir sonucu sattığın için, herkes için aynı hikayeyi sattığın için o yüzden ölçekleyebilir ya da iyi hizmet sunabilir hale geliyorsun.
Kesinlikle bu.
Süper, süpermiş.
Çok yüksek miktarlarda satan ürünlere bakarsan her şey berraktır. Diş macunu satar.
Evet, şey belli, satar. Sonuç belli yani.
Tabii. Sonuç evet, ve evet. Fonksiyon ve müşteri ve müşterinin senden satın aldığı şey belli.
Bu hocam çok güzel bir şey. Yani burada söylediği aslında biz de buna benzer şeyleri konuştuk ama Tyler Welch bu arada kim onu söyleyeyim. Tyler Welch hocam bu funnel dünyasında biz de takip ediyoruz. Çok iyi mentorlardan falan eğitim alıp sadece o eğitim firmasını 10 milyon dolar seviyesine ulaştıran funnel eğitimi de veriyor. Copywriting vesaire eğitimler, o tarz eğitimler de veriyor. Şimdi de Real Estate Twitter'daki ana şeyini söyleyeyim. Real Estate ve Web3 ile alakalı paylaşımlar yapıyor genel itibariyle. Emlak ve Web3 ile alakalı paylaşımlar yapıyor. Burada da şey demiş. Gelecek demiş paylaşımlı model de demiş. Eğer sen demiş doğası itibariyle işte scarcity'den işte kıt, ne diye gelelim ona, kıtlık demem de korkudan, kıtlıktan beslenen ve paylaşılan bir şeydeysen, bir binlerce yolu olan ve paylaşılan bir şeydeysen, alandaysan demiş. Burada hani rekabet etmek, burada şey olmak daha zor diyor herhalde. Büyük karlar büyük pastalardan ve bağlı şeylerden gelir. İlgi alanlarından gelir diyor. Büyük paylar. Mesela ben bunu şöyle anladım. Sizin hizmet ettiğiniz alanı diğer alanlarla ya da işte diğer teknolojilerle ya da diğer gelişimlerle az da olsa bir bağlı olması lazım. Mesela bir alanda eğitim veriyorsan sen aslında kişiyi ne yapabilirsin? Diğer alanlara adapte edebilecek seviyeye çıkarabilirsin. Ya da diyelim ki yeni bir eğitim geldi, yeni bir teknoloji geldi. Eğitimini yeni teknolojiyle buluşturup iyileştirebilirsin. Sen aslında bağlı bir alanda çalışıyorsun mesela. Dolayısıyla paylaşılabilir diğer alanlarla bir bağı olduğu için büyütebilirsin o pazarı. Büyük bir pastadan pay alabilirsin bu bağlı alanlar sebebiyle. Öyle anladım ama emin değilim.
Ben burada şeyi gördüm. Arada da konuşuruz ya hep. Eski bir kültür vardır. Yani paylaştıkça azaldığını öngördüğün bir dünya anlayışı. Evet. Birilerinden bir şeyleri kaçırmaya çalıştığın bir dünya anlayışı. Bir de yeni bir paylaşım modeli var.
Zero sum game.
Tabii. Mesela Seth Godin hiçbir şeyini esirgemeden anlatır, paylaşır. Şimdi şeyi bilir o. Parayla satacağı şey zaten parayla satmaktadır. Ekonominin döndüğü yer zaten bir yerlerde durmaktadır. Bilgisini veriyor olmak ve paylaşıyor olmak ona hiçbir şey kaybettirmez. Ben mesela yine aynı anlayışı kullanmaya çalışıyorum. Podcast, her şey var. Bütün verdiğim eğitimler var. Delicesini anlatıyorum. Yaptığım belki de en kuvvetli işlerden bir tanesi. Ücretsiz. Bu benim parayla yaptığım, ekonomi oluşturduğum işleri zedelemediği gibi arttırıyor, katkı sağlıyor. Biraz bu yeni birlikte pazar büyütme, paylaşım, işbirliği modelini öğrenmemiz gerekiyor. Daha iyi kullanmamız gerekiyor. Ya bırak kesinlikle. Yani işbirliğini fikir anlatıyorsun, fikir çalıyor insanlar ya. Çok enteresan bir dünya gerçekten. Yani artık evet, fikir falan anlatmaktan kaçıyor insan.
Evet. Burada hocam bu model aslında şöyle bir şey. İnsan psikolojisiyle tabii de alakası var. Giardini'nin ilkelerinden bir tanesini karşılıklılık ilkesi. Siz bir insana aslında tutarlı denemeyecek ölçüde bir şey verdiğiniz zaman o da onun karşılığını vermek istiyor. Tabii. Evet, sizi otorite olarak görüyor. Aksine o siz ona herhangi bir şey satmasanız bile derin bir satın alma isteği duyuyor aslında. İçten içe bir satın alma isteği duyuyor. Bunu da tetiklemiş oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla tabii. Güzel bir
Adam Grant'in Almak ve Vermek kitabında da söylediği gibi yani evet. Hep alanlar değil. Küçük hesap yapıp sürekli alışverişi dengeli tutmaya çalışanlar değil, zihninde kendisiyle ilgili bir kurgu olan ama bolca verenler daha avantajlılar.
Kesinlikle.
Aha işte bu.
Oliver Kahn'ın Gumroad'la alakalı şeyi. Gumroad Reality Check demiş hocam. Şey çok güzel.
Ben bunu... Gördüğüm anda aynı şeyi hissetmiştim biliyor musun? Birebir 130 kişi mi? 100 bin doları geçen 130 kişi.
Evet kesinlikle ya. Yani çok aslında muazzam bir iş görüyor. Hocam hep bahsediyoruz ya. Mesela bu diyelim ki şu anda bir sürü bu tarz eğitimler herkesin karşısına çıkıyordur. Yani 20-30 dolarlık e-kitaplar vesaireler bir şeyler sunuluyordur insanlara o tarz şeyler. Ama... Burada yapmaya çalışacağım. Ben de bir tane böyle yapayım ve bunu bir şey olarak kullanayım. Milyon dolar buradan bir şey çıkarayım. Devamında ondan bahsediyor zaten. Sen sadece aslında müşteri ediniyorsun ya da ilk teması sağlıyorsun. Ama asıl iş arka tarafta yani. Sadece müşteri edinerek hiçbir şey kazanmıyorsun ki sen ben 20 dolar bir şey çıkarayım hemen insanlar gelsin satın alsın diye de bir şey yok. Kitlen olması lazım. O da bir şey istiyor yani. O da bir efor, ayrı bir efor istiyor.
Ki bunu söyleyen de Oliver Kahn'ın ilk çıkış anında biliyorsun ücretsiz ve çok kaliteli bir eğitim yapmıştı.
Evet.
Bir sürü insanı toplamıştı. Bayağı adil olmayan avantajları Kanadalı, Kanada'da yaşayan, daha ekonomisi, büyük ekonominin içerisinde yaşayan bir girişimci. O böyle düşünüyorsa bizim iyice dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlara kanmamamız gerekiyor yani.
Evet, evet.
Oturacaksın, hesabını, kitabını başta yapacaksın. İş modeli bunun için önemli. İş modeline bakacaksın. En nihayetinde o işin tıkır tıkır işlediğinde gidebileceği yer az çok bellidir.
Burada hocam şey çok önemli. Biz mesela bu hesabı hep yapmaya çalışıyoruz. Buna bir pazarlamacı şöyle ifade etmiş. Diyor ki pazarlamada bir ürün satışında diyor iki şey vardır diyor. Yazılımdaki ifadeleri kullanan. Frontend ve backend diyor. Frontend ne? Müşteriyi edindiğin ilk ürün satışını düşünebilirsin. Burada maliyetleri kabul edilebilir bir seviyede tutarsın ama kâr etmek kesinlikle amaç değildir diyor. Amaç bağ kurmak, o müşteriyle arandaki güveni tesis etmek. Backend'de sen asıl kârı backend'de edinirsin diyor. Ona ikinci ürünü satarak, üçüncü ürünü satarak daha yüksek fiyatlı, işte daha yüksek değer sunabileceğin zengin, onların arasından zengin denebilecek müşterileri çıkararak ve onlara işte yüksek fiyatlı ürünleri satarak edinebilirsin diyor. Biz sanki o ilk şeyle olayın büyük bir kısmını halledeceğiz gibi düşünüyoruz ama asıl iş o arka tarafta backend'deki kurguyu yapabilmek, müşteriyle bağı kurabilmek, o şeyi tesis edebilmek.
Öyle gözüktüğü kadar basit bir iş değil. Yani bayağı entegre
Evet.
eylem gerekiyor.
Süper. Level CEO. Ya bu arkadaş da hocam çok ilginç gerçekten.
Çok enteresan bir adam değil mi ya?
Çok enteresan bir adam. Kendine has, nevi şahsına münhasır birisi gerçekten. Bir yazılımcı. Hatta bence muazzam örnek bir yazılımcı hocam. Bu şu anda baya fazla kullanılan şirketler tarafından doğru remote şeyini tamamen çok basit, sade bir kod şeyiyle yazmış.
Bir tane PHP dosyası söylediğini
Aynen. Bir
duymuştum.
tane PHP dosyasıyla yazdım diyor. Yani şey açısından da çok yazılımcılara da bize de herkes aslında iyi bir örnek yani. MVP nasıl yapılır? İlk ürün nasıl çıkartılır? O kadar mükemmel olmasına gerek olmadığının çok iyi bir göstergesi. Burada da şey. Evet. Buyurun.
İmzası, alameti farikası mı deniyordu buna?
Evet.
İmzası da şu. Crowdsourcing, yani kalabalığın gücünü kullanmak. Muhakkak projelerinin içerisinde mesela en son şöyle bir şeyi duyurdu. Remote çalışmak için şehirlerin listelendiği web sitesinde şehrin fotoğrafının ne olacağına dair oylama sistemi kurdu. Yani insanlar oyluyorlar, bu şehirde
Sahilde gibi.
bu fotoğraf bulunsun diye insanlar seçiyorlar.
Yetişkin eğitiminde siz bize anlatmıştınız ya hocam. Yetişkinleri karar alma mekanizmasının içerisine dahil ederseniz aktif
Tabii.
rol oynarlar diye. O
Tabii.
direkt aklıma geldi.
Tabii. Çok iyi kullandığı bir yöntem.
Evet. Burada da şey demiş. Favori üretkenlik sırrım hayır demek demiş. Muazzam. Ben bunu gördüğümde başka türlüsünü de gördüğümde şey diyorum. Bu hayır demeyi sadece biz insanla kısıtlamamız lazım. Gelen bir notifikasyona da hayır demek. Telefona da hayır demek. Başka bir çıkacak bir şeye de hayır demek. Zor. Kesinlikle kolay değil. Biz de bir sürü gün içerisinde dağılıyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz ama başka da bir yolu var mı? Yok.
İçinde de bir şeyler söylüyor muydu?
Yok hocam, sadece bu kadar diyor.
Hı.
Bakayım hatta tekrar.
Sanki bir şey hatırladım da emin olamadım.
Yok, şey Daniel Vassallo'nun bir tweetini paylaşmış sadece.
Ha, tamam.
Diyor ki o da Daniel Vassallo da şey demiş. Benim üretkenlik tekniğim ise şey demiş. Hangisinin daha karar verirken hangisinin daha değerli olduğuna bakarak. İki iş arasında hangisi daha değerli şu anda? Yapmaya değer. Öyle karar veriyorum demiş. O da alıntılayarak kendi şeyini söylemiş.
Yani en nihayetinde şöyle bakabilirsin. Hayır demediğin her şey aslında senin bant genişliğinden, kendini bir internet sağlayıcı olarak düşün. Bant genişliğinden yiyor. Yani dağılmış oluyorsun. Halbuki odaklanmak, enerjiyi tek bir noktaya vermek gerekiyor.
Kesinlikle çok güzel bir metafor hocam. Stripe bu da bence muazzam bir gelişme. Stripe'ın ürün müdürü bu. Kripto tarafında ürün müdürü olarak atanmış. Kripto işine gireceğini ve Web3 ödemeleri konusunda şey yapacağını, geliştiricilik yapacağını duyurdu. Web3'ün hani böyle kitlelere yayılmasının çok hızlı olacağını biliyorduk. Zaten internet çağının hani büyük asimetriler oluşturmasının en büyük sebebi bu. Yayılım çok hızlı oluyor. Yani NFT'nin belki bundan 5 yıl önce çıksaydı insanlar NFT'yi bu kadar hızlı duyar mıydı mesela? Duyamayabilirdi. Web3 de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Stripe de çok büyük bir ödeme altyapısı olduğu için tabii. Bu Web3 tarafındaki ödeme altyapılarından da o pazardan pay alabileceğini bildiği için o büyük pazardan yine bizim her zaman anlattığımız gibi oraya bir giriş yapmış.
Tabii. Zaten girişimciliğin en lezzetli taraflarından birisi bu değil mi? Daha önce inşa etmiş olduğun şeyler, dağıtım kanalları ya da gelişirin infrastructure gibi bir şey varsa, yapı, teknoloji, hepsini bir kaldıraç olarak kullanıp bir sonraki projende sıfırdan başlamıyorsun.
Kesinlikle. Ya Stripe'ın da hocam bu alanda zaten çok güçlü bir oyuncu olacağı çok belli. Şirket kültürü muazzam yani. Tamamen böyle yani bu kültüre aslında hizmet eden böyle yazma odaklı bu tarz şeyleri, inovasyonları çok hızlı yapabilen bir şirket kültürleri var. O yüzden güzel bir gelişme. Yani mesele yayılması açısından da Web3'ün hızlandırıcı olacaktır diye düşünüyorum.
Nasıl uçtu gözümüzün önünde şu OpenSea?
Gözümüzün önünde gitti ya. İlk ben şeyi anlattığımda ne noktadaydı OpenSea? Bifog kulüpte NFT'leri anlattığım zaman ne noktadaydı OpenSea? Şimdi ne noktada? Temmuz ayında unicorn olmuş işte OpenSea. Ondan bahsediyor. 3 ay sonra değeri de 10 milyar dolar olmuş. Yani 1 milyar dolardan 3 ay içerisinde 10 milyar dolara gitmiş. Buradaki rakamlar 3.4 milyon NFT satışı olmuş. %30 bin büyümüş NFT pazarı. Zaten bunu gördüğü zaman onu da attık herhalde. OpenSea'dekinin bu büyümesini görünce Coinbase ne yaptı? En büyük işte kripto pazarlarından bir tanesi Coinbase'de. O da NFT şeyini duyurdu. Pazar yerini duyurdu. Şu anda ben de katıldım bekleme listesine. 1 milyon kişi bekleme listesine katıldı. Coinbase'de işlem yapan kişi sayısı da cüzdan sahibi kişi sayısı 70 milyon hocam.
Vay canına.
70 milyon insan NFT pazarına giriş yapabilir. Ya bu da neyi gösteriyor? NFT bir şekilde artık çok hızlı bir şekilde mesele yayılacak yani. Kaçış yok. Bir şekilde herkesin hayatına bir yerden dokunmaya başlayacak yani.
Kesinlikle. Çok hızlı.
Ben burada şey diyorum. Bu bizim için güzel bir fırsat. Yani OpenSea, Coinbase ve bu şey bu kadar hızlı büyüyen pazarda hariçten ihtiyaçlar olacak. Yazılımcılar için ihtiyaçlar, community manager için ihtiyaçlar, işte Web3 tarafında uygulama geliştirmek için ihtiyaçlar olacak, NFT için ihtiyaçlar olacak. Çok basit böyle NFT listeleyen bir uygulama bile şu an yok mesela. Senin sahip olduğun NFT'leri hangisinin düştüğünü, alçaldığını, ne kadar portfolyonun ne kadar ettiğini, ne kadar yükselip ne kadar alçaldığını gösteren bir uygulama bile yok. O kadar yeni ki pazar.
Ya,
daha henüz bunu bile yapmadılar yani. Dolayısıyla herkes için muazzam bir şey. Şu an harıların mesela NFT projelerinde community manager alıyorlar. Topluluğu yönetebilecek insan. Mesela bu yetenek biraz önce anlattıklarımıza düşünelim. Ben normalde bir topluluk yöneticisiydim ya da kripto ile ilgilenen birisiydim. İlgileniyordum ve topluluk yönetimiyle, insan yönetimiyle, psikolojiyle çalışıyordum. Şimdi bana gün doğdu. Ben zaten Web3'ü biliyorum, kriptoyu biliyorum, NFT'yi biliyorum. O zaman herhangi bir topluluk yönetimini yapabilirim.
Kesinlikle. Bu da şeye örnek değil mi? Yani topluluk işini sevdiğimiz için yapıyoruz, keyifle yapıyoruz. Ama bir yandan da beceri ve kas geliştiriyoruz. Şu anda mesela hop NFT'de birden bir şey açıldı. Ya da şeyi düşün. Cem Yılmaz hobba diye NFT'ye girdi. Nasıl girdi? Aset var.
Evet, evet.
Yıllarca biriktirilmiş bilgi, beceri, kitle var. Hobba diye ve akıllıca da şey değil yani. Mesela işte gösterilerine ömür boyu katılım olan bir NFT.
Evet, gibi. Evet. Çok güzel kullandı.
Yani mantığını da çözerek kullandı. Yavaş yavaş şey dediğin gibi yani kullanım alanlarıyla birlikte yayılacak.
Kesinlikle hocam. Yani bu zaten mesela en güzel kullanım örneklerinden bir tanesi o. NFT'nin işte ne bileyim bir yere gated content hani diye bahsediliyor ya. Bir yere giriş için bir anahtar olması, bir şey olması, ömür boyu üyelik vermesi vesaire gibi bu şeyler mesela ya da işte müşteri sadakat programlarında kullanılabilecek olması falan. Bunlar çok basit girilebilecek kullanım alanları mesela şirketler için. Burada Netalis'in ben merak ettim bizim açımızdan da bu nedir diye bize de sormak için bunu paylaşmıştım. En büyük size mental olarak değişim yaşatan kitap hangisidir diye sormuş. Altta da kendi şeylerin yorumlarını da paylaşmış. Ben size sormuş olayım hocam.
Birkaç tane söyleyebilirim. Hep söylediğim şeyler zaten. Nassim Taleb'in Anti Kırılganlık kitabı. Anti Kırılgan. Bence evet. Çok önemli. Çok önemli. Bayağı böyle bir kavram soktu benim hayatıma. Adam Grant'in orijinalleri. O da benim kendi yapımla alakalı. Yani mükemmel fikirlerin peşinde koşup hayalimde kurduğum bir takım şeyleri sürekli zihnimde dolandırıp hayata geçirme yolunu seçmemek yönündeki ağır eğilimimi çok berrak bir şekilde kırdı. Yani Adam Grant'in orijinallerini okuyup da eyleme geçmemek çok zor bence. Bu ikisini söyleyebilirim.
Evet. Şey, Netelis'in de hocam anti kırılganlığı paylaşmış o da.
Ha, öyle mi?
Arasında. Evet, ben de iki tane kitap yani kesin muhakkak söylerdim. Anti kırılganlık ve Sonlu Oyun Sonsuz Oyun. Infinite Games. Bir tane de ben buraya şey eklerdim. O da benim muazzam bakışımı değiştirdi. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.
Ha, ya, evet. Dale Carnegie.
Carnegie'nin o kitabı muazzam yani. Benim hayatımda bayağı önemli. Hatta her sene bir kesin muhakkak bakarım yani. Notlarına vesairesine bakarım. O da muazzam. Onur, buradaysan sen de yazabilirsin. Hatta izleyenler de yazabilir. Hayatınızda mentor olarak değişim oluşturan kitap hangisi?
Ben tabii bir de podcastlerde de bahsettim. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcastinde. Hayatı Yeniden Keşfedin kitabını da şimdi üçüncü olarak buraya ekleyebilirim. Yani kendini, bir girişimcinin kendini tanıması ve geliştirmesi, değiştirmesi de gerektiği için inanılmaz araçlar veriyor insanın eline. Hayatı Yeniden Keşfedin.
Buraya hocam David Perel bu arada. David Perel'ın birçok yerde gördüm. Dördüncü falan görüşüm. David Perel'da bu sorunun cevabına şey, Dr. Luhmann'ın Understanding Media, Medyayı Anlamak diye bir kitabı varmış. Her yeri onu yazıyor.
Gerçekten mi?
Evet. Dördüncü ya da beşinci görüşüm. Amazon'da o kitabı linkini bulup kendi şeyime ekledim. Bakacağım yani bir ara. O kitap ne anlatıyor çok merak ediyorum.
Allah Allah. 1964'te yazılmış
evet, bir kitabı. Evet, çok eski bir kitap. Understanding Media diyor, mental olarak benim hayatımı değiştiren kitap diyor. Sadece bir tane kitap yazıyor, bir de o.
Gerçekten mi?
Evet hocam.
Okuyacağım, çok merak ettim.
Ben de çok merak ettim. Ben de bir kenara not ettim. Netelis'in bir de şey yazmış. Ustalık. İlker Ustalık demiş hocam.
Hmm. O da güzeldir. Robert Greene'in. The medium is the message diye bir meşhur cümlesi varmış. Bunu çok biliriz tabii hepimiz.
Evet. Ama onun olduğunu bilmiyordum açıkçası.
Evet, mesela. Evet.
Ben bu kitabı hatta baktım, bugün sabah bakmıştım Kindle'da versiyonu var mı diye. Yok. Şey, Amazon'da TL fiyatı da 3100 TL kitabın basılı hali. Çok nadir, muhtemelen nadir bulunan kitaplardan birisi.
Bunu ben incelemek istiyorum. İlgimi çekti. David Perel boş bir insan değil çünkü bu arada.
Evet, yani evet.
David Perel etkilendiyse bir şey vardır diyerek okumak lazım.
Evet.
Bitti mi tweetlerimiz?
Bugün tweetlerimiz bitti. Çok ilginç. Onur. Onur.
Yani bir saat tamamlamak zorunda değiliz. Zaten Onur konuşuyormuş bir sürü. Bire 20'şer dakika konuşuyormuşuz. Onur'un 20 dakikası burada olmadığı için 40 dakikada tamamlayabiliriz. Hala 10, 11, 12 dakika izleniyor bizim bilgisayar kaşifleri bu arada Emre.
Hocam bu arada şeyi söylemeyi unutmayalım. Podcast'leri atmaya başladık. Bir aksaklık yaşadık ama ben bugün tekrar yüklemeye başladım diğer serileri de. Anchor bizim podcast'i yüklüyor, böyle son kısımda proses edemiyor, orada kalıyordu. Bugün düzeldi. Tek tek yüklüyorum. Podcast'ler de bayağı dinlenmeye başladı bu arada.
Çok çünkü güzel.
Yanlış hatırlamıyorsan.
Oo, çok iyi. O zaman podcast'te de bizi izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz.
Evet, bütün şu anda Spotify, Google Podcast vesaire gibi platformlarda varız yani. Dinleyebileceğiniz platformlarda.
Harika. Geleneksel olarak bana ulaşmak istiyorsanız
şunu yapalım hocam ve
tamam.
Sunalım. İnanç hocama ulaşmak istiyorsanız İnanç Ayar yazarak ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız da ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. Ve kripto, Web3 vesaire gibi konuları yakın zamanda, takvimi henüz belirlemesek de, Onur'la beraber platforma anlatacağız. Çünkü niye? Çok büyük bir pazar. Wi-Fi'nda bunu kaçırmasını ve işte orada bilgilenmek istiyoruz. Orada kendi adımıza nasıl fırsatlar oluşturabiliriz? Siz de bundan faydalanmak istiyorsanız wifok.club yazarak kulübe katılabilirsiniz.
Herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Dinleyenlere, izleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz.
İyi akşamlar.